Ayrım 4. Bir Kayıp Denizci. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 47. Köpek balıkları saat 5'te gelir. Salda yaşadığım yaklaşık 30 saat boyunca gördüğüm ilk hayvandı bu. Saldırganlığı bilindiğinden bir köpek balığın yüzgeci bile insanı korkutuyor. Oysa görünüşte bundan daha masum bir şey düşünülemez. Köpek balığının yüzgeci böylesine yırtıcı bir hayvana ait değilmiş gibi geliyor. Yüzgeç, yeşil ve bir ağaç kabuğu gibi pürtüklüdür. Salın yanından geçerken köpek balığının tıpkı bir bitki kabuğu gibi serin, hafif acı bir tadı olduğu izlenimine kapıldım. Saat 5'i geçiyordu. Öğleden sonra deniz durgundu. Başka köpek balıkları da sala yaklaştı ve geceye dek çevremde bıkıp usanmadan dolanıp durdular. Her taraf karanlığa bürümüştü ama çevremde dolaştıklarını duyuyordum. Yüzgeçleri suyun durgun yüzeyini yırtıyordu. İlk köpek balığını gördükten sonra bir daha salın kenarına oturmadım. Ertesi gün, daha ertesi gün ve 4 gün boyunca bu deney bana köpek balıklarının çok dakik hayvanlar olduğunu öğretti. Saat 5'i biraz geçtikten sonra gelip karanlık basınca gidiyorlardı. Akşamları saydam su görkemli bir gösteri sunuyordu. Her renk balık gece olana dek sala eşlik ediyordu. Kimileri büyük, sarı ve yeşil, kimileri yuvarlak, küçük, kırmızı, mavi çizgiliydi. Bazen madeni bir parıltı salın kıyısına su ve kan fışkırtıyor ve bir köpek balığının parçaladığı balık artıkları birkaç saniye suyun üstünde yüzüyordu. Hemen ardından bir sürü küçük balık üşüyordu. Ben de köpek balıklarının artıklarından küçük bir pay alabilmek için bütün malımı mülkümü verirdim. Denizde ikinci gecemdi. Açlık, susuzluk ve umutsuzluk gecesi. Uçaklara çok bel bağlamış, umutlanmıştım ve şimdi kendimi terk edilmiş gibi hissediyordum. Kurtuluşumu yalnızca istencimde ve kalan gücümde aramaya karar verdim. Bir şeye şaşırıyordum. Zayıf olmama karşın gücüm tükenmemişti. 40 saatten beri ne yemiş ne de içmiştim. Kazadan önceki gecede gözümü yummadığıma göre. 2 gece, 2 günden uzun bir süre uyumadan durmuştum. Gene de kürek çekebilecek güçte buluyordum kendimi. Yeniden küçük ayıyı aradım ve gözümü yıldız kümesine dikip kürek çekmeye koyuldum. Rüzgar istediğim yönde esmiyordu ve salı kerteriz noktama yönelmek için kürekleri ıskarmozlara geçirip asılmaya başladım. Saat gecenin 10'uydu. Önce umutsuzca kürek çektim. Sonra biraz yatıştım. Hesaplarıma göre tam Cerro de la Popa'nın üstünde parlamakta olan küçük ayıyı gözden yitirmeden kürek çektim. Suyun gürültüsü ilerlediğimi gösteriyordu. Yorulunca kürekleri kaldırıp çapraz biçimde tutuyor ve dinlenmek için alnımı küreklere dayıyordum. Sonra daha büyük bir güç ve umutla yeniden işe girişiyordum. Gece yarısı olduğunda hala kürek çekiyordum. Saldaki arkadaş. Saat 2'ye az bir zaman kala tüm gücümü tüketmiştim. Kürekleri çapraz biçimde kaldırıp uyumaya çalıştım. Susuzluğum artıyordu ama açlıktan yakınmıyordum. Evet, susamıştım, çok susamıştım. Öyle bir yorgunluk duydum ki kafamı küreklere dayayıp ölmeye hazırlandım. İşte tam o sırada muhribin güvertesine oturmuş bana parmağıyla limanın yönünü gösteren Jaime Manyares'i gördüm. Bogotalı Jaime Manyares, donanmadaki en eski arkadaşlarımdan biriydi. Sala çıkmak için çabalayan arkadaşlarımı sık sık düşünüyordum. Öteki sala çıkmayı başarabilmişler miydi acaba? Caldas denizden topladı mı onları? Uçaklar yerlerini belirledi mi? Ama Jaime Manyares'i bir an bile düşünmemiştim. Oysa gözlerimi kapatır kapatmaz Jaime Manyares ortaya çıkıp gülümsüyordu. Önce bana limanın yönünü gösteriyordu. Sonra yemekhanede önümüzde bir tabak meyve ve bir tabak menemen karşılıklı oturuyorduk. Başlangıçta bu bir düştü. Gözlerimi yumuyordum. 1-2 dakika kestiriyordum ve Jaime Manyares aynı durumda dakik beliriyordu. Ona neler sordum, bana ne yanıtlar verdi. Unuttum ama o ölümcül 12'ye 5 kala dalgası patladığında güvertede gevezelik ettiğimizi biliyordum. Sıçrayarak uyanıyor ve denize düşmemek için ızgaralara olanca gücümle sarılıyordum. Güneş doğmadan biraz önce gökyüzü karardı. Daha fazla uyuyamadım çünkü gözlerimi bile kapatacak gücüm kalmamıştı. Karanlığın içinde salın öbür ucunu göremiyordum. Yine de bir şeyler seçmeye çalışıyordum. İşte o anda salın öbür ucunda mavi pantolonu mavi kapkaranlık gecede bile açıkça okunabilen sağ kulağına doğru yatık beresiyle denizci üniforması içinde Jaime Manyares'in oturduğunu gördüm. Selam dedim. Jaime Manyares'in varlığından, baştan beri varlığından emin olarak ve hiç şaşırmadan. Bir düş söz konusu olaydı. Olayın hiç önemli olmayacaktı ama uyanıktım, bilincim yerindeydi. Rüzgarın ıslığını, denizin gürültüsünü duyuyordum. Aç ve susuzdum. Jaime Manyares'in benimle yolculuk ettiğinden kuşkum yoktu. Niçin gemideyken yeterince su almadın yanına diye sordu. Çünkü Cartagena'ya geliyorduk. Ben Ramon Herrera'sı kış tarafta yatmıştım. Hayalet değildi, korkmuyordum. Bu zamana dek bir başka denizcinin bana eşlik ettiğini bilmeden yalnızlık çektiğim için kendimi budala buluyordum. Niçin yemek yemedin diye sürdürdü konuşmasını. Yanıtımı çok iyi anımsıyordum. Çünkü bana yiyecek bir şey vermediler. Elma ve dondurma istedim ama duymazlıktan geldiler. Yiyecekleri nereye sakladıklarını bilmiyordum. Jaime Manjares bir an sustu. Yeniden Cartagena yönünü gösterdi. Elini uzattığı yöne baktım ve limanın ışıklarını, suyun üstünde oynayıp duran koydaki şamandıraları gördüm. Geliyoruz dedim ve kentin ışıklarına heyecansız, sevinçsiz, sanki olaysız bir seferden dönüyormuşum gibi dikkatle baktım. Jaime Manjares'ten kürek çekmek için bana yardım etmesini istedim ama yok olmuştu. Salda yalnızdım ve liman ışıkları sandığım güneşin ilk ışıklarından, denizdeki üçüncü yalnızlık günümün ilk ışınlarından başka bir şey değilmiş. 6. Kurtarma Gemisi ve Yamyamlar Adası. Başlangıçta olayları gözden geçirerek sayıyordum günleri. Birinci gün 28 Şubat, kazanın olduğu gündü. İkinci gün uçakların geldiği gündü. Üçüncü gün en umut kırıcı olanıydı. Dikkate değer bir şeyin olmadığı boş bir gün. Sal rüzgarın önünde başıboş ilerliyordu. Artık kürek çekecek gücüm kalmamıştı. Tan yeri karardı. Üşüdüm ve henüz güneş görünmediğinden yönümü belirlemem olanaksızdı. O sabah uçakların nereden geldiklerini bilemedim. Salın ne başı ne kıçı vardır. Sal dört köşedir. Kimi zaman yan yan ilerler, belli etmeden kendi çevresine döner ve kerteriz noktası olmadığından ilerliyor mu geriliyor mu bilinmez. Ne yana bakılsa deniz aynıdır. Bazen salı izlediği yöne göre arka tarafa uzanıyordum. Yüzümü gömleğimle örtüyordum. Kalktığımda sal yatış yönümde ilerliyordu. Böyle durumlarda yön mü değiştirdi yoksa kendi ekseni çevresinde mi döndü bilemiyordum. Bu karışıklık üçüncü günde sürdü. Öğleyin iki karar aldım. Birincisi, salın bir yanına hep aynı yönde ilerleyip ilerlemediğini anlamak için küreklerden birini bağladım. İkincisi, anahtarlarımla bir kenara her geçen günü belirten bir çizgi çekip tarihi yazıyordum. Birinci çizgiyi çektim ve 28 rakamını yazdım. İkinci çizgiyi çekip 29 rakamını yazdım. Üçüncü çizginin yanına 30 rakamını yazdım. Farkına vardım, yeni bir karışıklık dördüncü gün ortaya çıktı. Duraksadım. Biten ay 30 gün müydü, 31 gün mü? Sonra Şubat ayının söz konusu olduğunu ve benim 30 sandığım günün gerçekte 2 Mart olduğunu anımsadım. Ne denli saçma görünürse görünsün, bu yanılgı zaman kavramını karıştırdı. Dördüncü gün, ne zamandan beri salda olduğumu pek iyi bilemiyordum. 3 gün mü olmuştu, 4 mü, 5 mi? Şubat'ta ya da Mart'ta olsun, çizgi sayısı 3 gün olduğunu gösteriyordu. Ancak salın ilerlediğini ya da gerilediğini belirleyemediğim gibi, gün sayısını kesinlikle söyleyemezdim. Yeni yanlışlara düşmemek için işleri oluruna bıraktım ve kurtarılma umudunu kesin olarak yitirdim. Daha ne yemek yemiş ne de su içmiştim. Artık düşünmek istemiyordum. Zaten düşüncelerimi düzene sokmakta çok güç geliyordu. Güneşten kavrulup kabaran derim dayanılmayacak kadar yanıyordu. Üste eğitim subayı her ne pahasına olursa olsun ciğerlerimizi güneş ışınlarından korumamızı öğütlemişti. Saplantılarımdan biriydi bu. Hep ıslak olan gömleğimi çıkarıp belime bağlamıştım. Çünkü derime değdikçe fena oluyordum. 4 gündür susuzdum. Soluk almam hemen hemen olanaksızdı ve gırtlağımda, göğsümde, köprücük kemiklerimin altına dayanılmaz ağrılar duyuyordum. Sonunda biraz tuzlu su içtim. Deniz suyu susuzluğu gidermez ama serinletir. Tuzlu su içmeyi uzun süre geciktirmiştim. Çünkü bir seferinde, o da çok saat sonra, daha az su içmek zorundaydım. Şaşırtıcı bir dakiklikle köpek balıkları her gün saat 5'te geliyorlardı. Ve salın çevresinde bir şölen düzenleniyordu. Büyük balıklar sudan fırlayıp gene suya düşüyorlardı. Biraz sonra parçalanmış olarak görünüyorlardı. Kızgın köpek balıkları kanlı su yüzeyine üşüyordu. Henüz sala saldırmayı denememişlerdi ama salın beyazlığı onları çekiyordu. Köpek balıklarının öncelikle beyaz nesnelere saldırdığını herkes bilir. Miyop oldukları için yalnız beyaz ya da parlak şeyleri görebilirler. Bundan da eğitim subayının öteki öğüdünü anımsadım. Köpek balıklarının dikkatini çekmemek için parlayan her şeyi saklamak gerekir. Parlak eşyam yoktu. Saatimin kadranı bile siyahtı. Fakat köpek balıkları salın üstüne atlamaya kalktığında uzağa atmak için beyaz bir şeylerim olsaydı rahatlayacaktım. Dördüncü günden sonra saat 5'i geçince bir küreği kendimi savunmak için hazır tutuyordum. Ufukta bir gemi. Geceleri bir küreği boydan boya uzatıp uyumaya çalışıyordum. Bilmiyorum yalnızca uyurken mi oluyordu yoksa uyanıkken de oluyor muydu? Her gece Jaime Manjares'i görüyordum. Birkaç dakika oradan buradan gevezelik ediyorduk. Sonra yok oluyordu Jaime. Ziyaretlerine alışmıştım. Gün doğarken tüm bunların sanrı olduğunu düşündüm. Ama gece en ufak bir kuşkum olmamıştı. Jaime Manjares vardı. Salın kenarına oturmuş benimle konuşuyordu. Beşinci gün şafak sökerken o da uyumaya çalıştı. Öteki küreye dayadığı kafası arada bir sallanıp düşüyordu. Birden denize göz attı. "Şuraya bak," dedi. Başımı kaldırdım. Yanılmış olamazdık. Saldan yaklaşık 30 kilometre ötede bir gemi rüzgar yönünde ilerliyordu ve ışıkları yanıp sönüyordu. Saatlerdir kürek çekecek cesaretim kalmamıştı ama ışıkları görünce doğruldum. Küreklere sarılıp rotayı gemiye doğru çevirdim. Yavaş yavaş ilerliyordu gemi ve ben bir anda yalnızca ışıklandırılmış direğini değil, günün ilk ışıkları arasında kayıp giden direğin gölgesini de gördüm. Rüzgar ilerlememi engelliyordu. Yemeden, uyumadan geçen 4 günden sonra beni de şaşırtan bu kürek çekişime karşın salı, rüzgarın sürüklediği yoldan 1 metre bile çevirmeyi başaramadım. Işıklar uzaklaşıyordu. Bitkin bir durumda terlemeye başladım. 20 dakika sonra ışıklar tümüyle yok olmuştu. Yıldızlar bir bir söndü ve gökyüzü koyu gri bir renk aldı. Üzüntüyle kürekleri bıraktım ve tan yerinin soğuk rüzgarına karşı doğrulup ayağa kalktım. Sonra birkaç dakika deliler gibi bağırdım. Güneş doğduğunda tükenmiş olarak kafamı yeniden küreğe dayadım. Tüm kurtuluş düşüncelerini bir yana atıyordum ve içimde ölme isteği doğuyordu. Buna karşın herhangi bir tehlike aklıma gelince direnmek için güç topluyordum. 5. günün sabahında her şeye karşın salın rotasını değiştirmeye kararlıydım. Rüzgar yönünde gidersem yamyamların adasına düşeceğimi hayal etmeye başlamıştım. Mobil'de adını unuttuğum bir dergide yamyamların yediği bir kazazedenin öyküsünü okumuştum. Gerçekte düşündüğüm bu öykü değil. Bogota'da 2 yıl önce okuduğum bir kitaptı. The Renegade Sailor, satılmış denizci. Savaşta gemisi mayına çarpan bir denizcinin öyküsünü anlatıyordu. Adam yakınlarındaki bir adaya yüzerek çıkmayı başarmış ve bu adada yabani yemişler yerek 24 saat yaşamıştı. Yamyamlar adamı bulup kaynar su kazanına atmışlar ve canlı canlı pişirmişlerdi. Hemen bu ada aklıma geldi. Kıyıyı yalnızca yamyamların oturduğu bir yer olarak düşünebiliyordum ancak. Denizdeki 5 günlük yalnızlığım sırasında korkum ilk kez hedef değiştirdi. Artık kara denizden daha çok korkutuyordu beni. Öğleyin güneşten, açlık ve susuzluktan, bitkin bir durumda salın kenarına yatmıştım. Tüm zaman ve yön kavramlarımı yitirmiştim. Kafam boştu. Gücümü ölçmek için doğrulmayı denedim ve ayaklarımın üstünde duramadığım izlenimine kapıldım. Vakit geldi diye düşündüm. Gerçekten de eğitim subayının anlattığı anlardan en korkuncu gelip çattı gibime geldi. Sala bağlanma anıydı bu. Açlığı, susuzluğu, güneşin kavurup kabarttığı derideki yanıkları bile duymamaya başlayınca ortaya çıkar bu olay. Hiçbiri düşünülmez. En ufak bir duygu kalmamıştır. Ama umut tümüyle yitirilmemiştir. O zaman son çare ızgaraların iplerini çözüp insanın kendi sala bağlamasıdır. Savaş sırasında çürümüş, kuşlar tarafından didiklenmiş ama sala bağlı olarak kalmış birçok ceset bulunmuştur. Gene de kendimi böyle bağlamadan önce geceye dek bekleyecek gücüm kaldığını düşündüm. Salın dibine yuvarlanıp ayaklarımı uzattım ve saatlerce boynuma kadar su içinde kaldım. Güneşin etkisiyle dizimdeki yara gene ağrımaya başlamıştı. Kendime geldiğimi sandım. Midemde bir kasılma duydum. Uzun bir guruldamayla karnımın sarsıldığını hissettim. Dikkat etmemeye çalıştım ama olanaksızdı. Güçlükle ayağa kalktım, kemerimi çözdüm, pantolonumu indirdim ve bağırsaklarım boşalınca büyük bir rahatlık duydum. 5 günden beri ilk kez oluyordu bu. Ve 5 günden beri ilk kez umutsuz balıklar salın ağzındaki sağlam ilmikleri yırtmak için saldırdıklarında salın kenarlarına çarptılar. 7 Martı. Balıkları görmek iyice azgınlaşan açlığımı daha da kamçıladı. Bu kez hiç değilse av için yem vardı. Yorgunluğumu unutup bir küreği kaptım ve gücümün son kalıntılarını salın çevresinde dolaşmakta olan balıklardan birinin kafasına kesin bir darbe indirerek tüketmeye hazırlandım. Küreği kaç kez salladım bilmiyorum. Her darbe hedefini buluyordu ama ben avımı boşuna arıyordum. Birbirlerini yiyip yutan büyük bir balık şöleni izlemeye başladım. Bu bulanık suda bir köpek balığı da en büyük parsayı topluyordu. Köpek balığının varlığı beni tasarımdan vazgeçirdi. Bozulup küreği bıraktım. Salın kenarına uzandım. Birkaç dakika sonra neşeli bir şamata duyarak şaşırdım. 7 tane martı salın üstünde uçuyordu. Denizde tek başına kalmış ve aç bir denizci için bu kuşların varlığı bir umut ışığıdır. Genelde martılar bir gemiyi yolculuğun ilk 2 günü boyunca izler, salın üstünde 7 martı kararının yakın olduğunu gösteriyordu. Gücüm olsaydı kürek çekerdim ama tükenmiştim. Ancak 1-2 dakika ayakta durabiliyordum. Kıyıdan 2 günden az bir uzaklıkta bulunduğuma inanarak avucuma biraz su aldım ve güneş ciğerlerime gelmesin diye sırt üstü uzandım salın kenarına. Yüzümü örtmedim çünkü martıların süzülerek uçuşlarını izlemek istiyordum. Dar bir açıyla ufka doğru dalıyorlardı. Saat 1 olmuştu ve ben zoraki yolculuğumun 5. günündeydim. Olay saat tam kaçta oldu bilmiyorum ama 5'e yaklaşıyordu sanırım. Yukarıda söylediğim gibi uzanmıştım ve köpek balıklarının gelişinden önce salın içine çekilmeye hazırlanıyordum. El kadar bir martı yavrusunu salın çevresinde uçarken gördüm ve bir süre sonra yattığım kenarın karşısına kondu. Ağzım sulandı. Kuşu yakalamak için bir şeyim yoktu. Ellerim ve açtığım bilediği kurnazlığımdan başka hiçbir şeyim yoktu. Öteki martılar yok olmuştu. Yalnızca parlak tüylü, kahverengi ve salın kenarında sıçrayıp duran bu yavru martı kalmıştı. Hiç kıpırdamadan durdum. Her zamanki dakikliğiyle beşten beri oralarda dolaşan bir köpek balığının ince yüzgeci omzuma değdi sandım. Başımın hareketini fark etmesin diye martıya bakmıyordum. Çok alçaktan bedenimin hemen üstünden geçtiğini gördüm. Uzaklaştı ve gökyüzünde yok oldu. Ama umudumu yitirmedim. Yakalayıp öldürecektim ama nasıl? Hiçbir fikrim yoktu. Aç olduğumu biliyordum ve hiç kıpırdamazsam martı elimin altında dolaşacaktı. Sanırım yarım saatten çok bekledim. Birkaç kez belirdi ve gene yok oldu. Bir an yanı başımda bir balığı paralayan köpek balığın yüzgecinin çırpınışlarını duydum. Korkmadım ama açlığım daha da arttı. Martı salın ucunda dolaşıyordu. Denizindeki 5. günümün akşamındaydık. Yemek yemeden geçen 5 gün. Heyecanıma karşın göğsümde deli gibi atan kalbime karşın martı yaklaşırken ölü gibi kas katı duruyordum. Ellerim baldırlarımda uzanmıştım. Bu yarım saat içinde göz kapaklarımı bile oynatmadım diyebilirim. Gökyüzünün ışığı gözlerimi acıtıyordu ama ben bu gerilim anında gözlerimi yummaya cesaret edemiyordum. Martı yakınımdaydı. Ayakkabılarımı gagalıyordu. Martı ayağımın üstünde durduğunda uzun bir heyecanlı yarım saat geçmişti. Hafifçe pantolonumu gagaladı. Sert bir gaga darbesiyle dizime vurunca bile ölü gibi kıpırtısız durabilmeyi başardım. Yara yüzünden neredeyse havaya sıçrayacaktım ama acıya dayandım. Sonra martı sağ baldırıma kadar geldi. Elime 5 santim kala durdu. Soluğumu tutup elimi umutsuzca belli belirsiz kaydırdım. 7. Aç bir adamın bulduğu çareler. Bir dalga kırana uzanıp martı yakalamaya kalkan bir kimsenin sonuç alamadan beklemekten canı çıkabilir. Ama kıyıdan 100 mil ötede durum değişir. Karada martıların koruma içgüdüleri aşırı boyutlara varır. Martılar denizde sakınma nedir bilmezler. Öyle hareketsizdim ki bacağıma konan bu yavru martı büyük bir olasılıkla beni ölü sandı. Baldırımdaki hareketlerini izliyordum. Canımı acıtmadan pantolonumu gagalıyordu. Kaydırmakta olduğum elim yaklaşmaya devam etti. Martı tehlikeyi sezip uçmaya yeltenince kanadından yakaladım. Salın içine atlayıp parçalamaya hazırlandım. Bacağıma konmasını beklerken yakalamayı başarırsam tüyleriyle falan canlı yiyeceğime inanıyordum. Açtım ve öte yandan kuştan akacak kanı düşünmek bile susuzluğumu arttırıyordu. Ama ellerim arasında çırpınırken bedenin sıcaklığını duyunca gri yuvarlak gözlerinin parladığını görünce bir an duraksadım. Bir gün elimde çifte, muhribin güvertesinde gemiyi izleyen martıları avlamaya çalışırken usta bir denizci olan silah subayımız, "Bu denli acımasız olma. Bir denizci için martı yakında kara var demektir. Martı öldürmek bize yakışmaz," demişti. Salda tutsağımı öldürüp içini boşaltmaya hazırlanırken silah subayımızın sözleri takıldı kafama. 5 günden beri karnım boştu. Ama bu sözler sanki şimdi söylenmiş gibi kulaklarımda çınlıyordu. Gene de açlık ağır bastı. Hayvanın başını yakaladım ve tavuk boğazlar gibi boynunu kıvırdım. Çok kırılgan bir kuşmuş. Daha ilk çevirişimde boyun kemiğinin çatırdayışını işittim. İkinci çevirmemde canlı ve sıcak kanın parmaklarının arasından aktığını hissettim. Acıdım. Tıpkı bir cinayete benziyordu yaptığım. Bedenden ayrılan kafa avucumun içinde çırpınıyordu. Denize fışkıran kan balıkları tahrik etti. Bir köpek balığının beyaz ve parlak karnı salın kenarını yaladı geçti. Kan kokusundan kendinden geçmiş bir köpek balığı bir diş darbesiyle saç levhaları kesebilir. Dişleri gövdenin altında olduğundan köpek balıkları yemek için ters dönerler. Ama yırtıcı ve miyop olduğundan karnı havada saldırırken önümdeki her şeyi yıkıp geçer. Köpek balığı sala saldırmaya çalışıyor sandım. Korkup martının kafasını denize attım ve saldan birkaç santim ötede canavarların yumurtadan daha küçük bir kafa için dövüştüklerini gördüm. İlk yaptığım iş kuşun tüylerini yolmak oldu. Çok hafifti ve kemikleri öyle kırılgandı ki elle bile kırılabilirdi. Tüyleri yolmaya çalıştım ama beyaz ve ince deriye öylesine yapışmışlardı ki kanlı et parçalarıyla birlikte sökülüyorlardı ancak. Parmaklarıma bulaşan kara ve yapışkan madde midemi bulandırıyordu. 5 gün yemek yememiş bir adamın ne bulsa yiyebileceğini söylemek kolaydır. Oysa insan ne denli aç olursa olsun sıcak kan ve tüyden oluşan balık kokulu iğrenç leşin yol açtığı bulantıdan kurtulmak olanaksızdır. Başlangıçta martıyı özenle, daha belli bir yöntemle yoluyordum. Ama vazgeçmem gerekti. Derisi yırtılıyordu. Yolduğum tüylerle parça parça etler geliyordu. Kuş ellerimde dağılıyordu. Salın dibinde yıkıyordum. Kuyruğundan çekip içini boşalttım. Pembe bağırsakları ve mavi katısı midemi bulandırdı. Butundan bir parça ağzıma götürdüm ancak yutamadım. Nedeni basitti. Kurbağa yiyor gibiydim. Tiksintimin üstesinden gelmek olanaksızdı. Ağzımdaki parçayı tükürdüm ve bir süre sonra kıpırdamadan durdum. O iğrenç tüy ve kanlı kemik yığınını elimde tutuyordum. O zaman yutamadığım bu nesneyi yem olarak kullanabileceğimi düşündüm. Ama balık tutacak bir şeyim yoktu. Ah, bir toplu iğnem ya da biraz tel parçası olsaydı. Ama mal varlığım anahtarlar, bir kol saati, bir şövalye yüzük ve mobildeki bir dükkanın anısı olan 3 kartpostalla sınırlıydı. Kemerim. Tokasıyla bir olta iğnesi uydurabilirdim. Çabalarının yararsız olduğunu çok çabuk anladım. Yok, olanaksız. Gece oluyordu ve kan kokusundan sarhoş balıklar salın çevresinde sıçrayıp duruyordu. Ortalık iyice karanlık olunca martı artıklarını suya atıp ölümü beklemek üzere uzandım. Yatmak için küreyi ayarlamaya çalışırken yemediğim kemikleri kapışan balıkların acımasız savaşını duyuyordum. Her şey bu gece yorgunluktan ve umutsuzluktan öleceğime inanmaya zorluyordu beni. Gece yarısından biraz sonra rüzgar çıktı. Sal dalgaların üstüne inip çıkıyordu. Bense kendimi bağlamaya bile gerek görmeden sığınağımda yalnızca başımı ve ayaklarımı suyun dışında bırakarak bitkin yatıyordum. Gece yarısından sonra bir değişiklik oldu. Ay çıktı. Kazadan beri ilk aylı geceydi. Mavi aydınlık altında deniz bambaşka bir havaya girer. Jaime Manjares gelmedi. Yalnız başıma, umutsuz, salın içinde kaderime terk edilmiştim. Oysa ne zaman cesaretim kırılsa, unutulacağım bir olay oluyordu. Bu kez de ayın dalgalara yansıması çıktı. Deniz iyice kabarmıştı ve dalgaların salı her kaldırışında bir geminin ışıklarını göreceğimi sanıyordum. İki gecedir bir gemi tarafından kurtarılma umudunu yitirmiştim. Gene bu ay ışıklı, aydınlık gecede, altıncı gecem, kazadan sonra ilk gece olduğu gibi büyük bir dikkat ve inançla ufku gözetledim. Bugün aynı durumda olsam, umutsuzluktan ölürdüm herhalde. Çünkü salın izlediği rotadan geçen bir tek gemi bile yoktu. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 61.